Ayrım 3.
Bir şeyler söylemek istedim. Kaza olduğunu biliyordum. Anneme kendisini bağışladığımı söylemek istedim. Ama konuşamayacak kadar bitkindim. Başımı dik tutmaya çalışıyordum ama bu olanaksızdı. Tekrar gözlerim karardığında zaman kavramımı yitirmiştim. Gözlerimi açtığımda annem bu kez bir bez parçasını göğsüme sarmaya çalışıyordu. Yaptığı işi çok iyi biliyordu. Bizler daha küçükken Rona, Stan'e ve bana babamı tanımadan önce hemşire olmayı ne kadar çok istediğini anlatmıştı kaç kez. Evde ne zaman bir kaza olsa annem hiçbir zaman telaşlanmazdı. Onun hemşirelik yeteneğinden hiçbir zaman şüphe duymazdık. Beni arabaya bindirip hastaneye götürmesini beklemeye başladım. Bunu yapacağından emindim. Bir an meselesiydi. Rahatladığımı hissettim. Her şeyin bittiğini biliyordum artık. Bu köle oyunu artık son bulmuştu. Annem bile böyle bir durumda yalan söyleyemezdi. Bu kazanın yaşamımı kurtardığını hissediyordum. Annemin yarımı sarması yaklaşık yarım saat sürdü. Gözlerinde pişmanlıktan ya da vicdan azabından eser yoktu. Hiç değilse konuşarak beni sakinleştireceğini düşünüyordum. Yüzüme duygusuz ve boş gözlerle baktıktan sonra ellerini yıkadı ve bulaşıkları bitirmem için 30 dakikam kaldığını söyledi. Söylediğini anlamak için başımı salladım ve annemin söylediğini anlamam birkaç saniyemi aldı. Birkaç yıl önceki kol yakma olayında olduğu gibi bunda da annem hiç kimseye bir şey söylemeyecekti anlaşılan. Kendimi acıyacak zamanım yoktu. Zaman geçiyordu. Ayağa kalktığımda başım döndü. Ama mutfağa doğru yürümeye başladım yine de. Attığım her adımda kaburgalarıma sanki bir bıçak saplanıyordu. Eski püskü tişörtüm kan içindeydi. Mutfak lavabosuna yaslandım ve bir süre öylece kaldım. Mutfaktan babamın oturma odasında gazete okuduğunu işitiyordum. Derin bir soluk alıp babamın yanına gitmek istedim. Fakat çok zor soluk alıyordum. Yere yığıldım. Daha sonra kısa kısa soluk alabildiğimi fark ettim. Yavaş yavaş oturma odasına gittim. Kanepede kahramanım oturuyordu. Annemle baş edebileceğini ve beni hastaneye götüreceğini biliyordum. Babamın önünde durdum. Sayfayı çevirirken beni göreceğini umut ediyordum. Beni görünce "Baba, annem beni bıçakladı," dedim. Başını gazetesinden bile kaldırmadan "Neden?" diye sordu. "Bulaşıkları zamanında yıkamazsam beni öldüreceğini söyledi." Zaman sanki durmuştu. Gazetesinin arkasına saklanan babamın soluğunu işitiyordum. Boğazını temizledikten sonra "Öyleyse, yani o zaman bulaşıkları yıka," dedi. İşittiklerime inanamıyordum. Babam şaşkınlığımı fark etmiş olmalı ki gazetesinin sayfalarını çevirirken sesini yükseltip "Aman Tanrım, annen benimle konuştuğunu biliyor mu? Git yıka bulaşıkları. Onu daha çok kızdıracak bir şeyler yapmamalıyız. Bu gece daha fazla..." Babam sustu. Derin bir soluk aldı ve fısıldayarak "Sana bir şey söyleyeyim mi? Mutfağa git ve bulaşıkları yıka. Benimle konuştuğunu ona söylemeyeceğim. Tamam mı? Bu bizim sırrımız olsun. Şimdi mutfağa git ve bulaşıkları yıka. Hadi şimdi ikimiz de yakalayacak. Çabuk," dedi. Aptallaşmış bir halde babamın önünde duruyordum. Yüzüme bile bakmamıştı. Gazetesinin kenarından eğilip gözlerime baksaydı anlayacaktı. Acımı hissedecek, ne kadar çaresiz olduğumun ve yardımına gereksinim duyduğumun farkına varacaktı. Fakat her zamanki gibi annemin onu kontrol altında tuttuğunu biliyordum. Evdeki her şeyi kontrol altında tuttuğu gibi. Sanırım babam da ben de aile kodumuzu çok iyi biliyorduk. Eğer ağzını açmazsan ortada hiçbir sorun yoktur. Babamın önünde ne yapacağımı bilemez bir halde öyle dururken yere baktım ve halının üzerine damlayan kanı gördüm. O an beni kucaklayıp hastaneye götüreceğini düşündüm. Hatta gömleğini parçalayarak çıkarıp gerçek kimliğini, Süpermen kimliğini ortaya koyacağını bile gözümde canlandırdım o an. Arkamı döndüm. Babama olan saygımı tümüyle yitirmiştim. Kurtarıcım olduğuna inandığım babam da gerçek değildi. Ona annemden daha çok öfkelendiğimi hissettim. Uçup oradan gidebilmeyi diledim. Ama çektiğim acı o kadar gerçekti ki. Acının izin verdiğince çabuk yıkadım bulaşıkları. Kolumu öne uzattığımda yaram çok acıyordu. Bulaşıkları yan tarafa koyarken de canım çok yanıyordu. Gücüm giderek azalıyordu. Annemin verdiği süre de bitmişti. Yemek yeme şansım da. Yalnızca uzanmak ve her şeyden vazgeçmek istiyordum. Ama yıllar önce kendi kendime verdiğim söz beni ayakta tutuyordu. O lanet kadına beni yalnız öldükten sonra dövebileceğini göstermek istiyordum. Ölene kadar yılmamaya kararlıydım. Bulaşıkları yıkarken ayak parmaklarımın ucunda kalkarsam ve bedenin üst kısmını biraz öne eğersem rahatladığımı fark ettim. Göğsünün alt kısmındaki baskı azalıyordu. Her seferinde tabakları yıkayıp birer birer süzgece koymak yerine birkaç tabağı yıkayıp biriktiriyor, sonra hepsini bir seferde koyuyordum süzgece. Yıkadıklarım kuruladıktan sonra yerlerine yerleştirmek gözümü korkutuyordu. Dolaplar boyuma göre yüksekti ve dolaplara uzanırken çok acı duyacağımı biliyordum. Tabaklardan birini alıp parmaklarımın ucunda yükseldim. Tabağı tam yerine koymak üzereydim ki acıya dayanamadım ve olduğum yere yığılıp kaldım. Üzerimdeki tişört artık kıpkırmızı kana bulanmıştı. Yeniden ayağa kalkmaya çalışırken babamın güçlü ellerini hissettim. Bana yardım etmek istiyordu. Elimle ittim onu. Tabakları bana ver dedi. Ben yerleştireyim. Sen de bodruma git ve üstünü değiştir. Hiçbir şey söylemeden arkamı döndüm. Saate baktım. İşlerimi bitirmem 1,5 saatimi almıştı. Sağ elimle tezgaha tutunarak yavaş yavaş mutfaktan çıktım. Bodruma indim. Attığım her adımda yere kan damlıyordu. Annem merdivenin en alt basamağında karşıladı beni. Tişörtü yırtarak üzerimden çıkardı. Elinden geldiğince canımı yakmamaya çalıştığını fark ettim. Ama beni rahatlatmak için başka hiçbir şey yapmıyordu. İş yapar gibiydi. Geçmişte onun hayvanları bile benden daha şefkatli bir tavırla tedavi ettiğine çok kez tanık olmuştum. Çok halsizdim. Bana büyük bir tişört giydirirken dengemi kaybettim ve üzerine düştüm. Bana vuracağını sanıyordum. Ama birkaç saniye dinlenmeme izin verdi. Sonra beni merdivenin basamağına oturtup yukarı çıktı. Sonra elinde bir bardak suyla geri döndü. Suyu hemen içtim. Bardağı uzatırken bana hemen yiyecek bir şeyler veremeyeceğini söyledi. Kendimi biraz daha iyi hissedersem birkaç saat sonra bir şeyler verecekti. Sesi çok duygusuz ve tek düzeydi. Kaliforniya'nın gökyüzü kızarmaya başlamıştı. İstersem diğer çocuklarla garaj kapısının önünde oynayabileceğimi söyledi. Kafam çok karışıktı. Söylediklerini anlamam birkaç saniye aldı. Hadi David, çık diyordu. Annemin yardımıyla bodrum kapısından dışarıya çıktım. Kardeşlerim bana duygusuz gözlerle baktılar. 4 Temmuz kutlamaları için atılan havai fişekler daha çok çekiyordu ilgilerini. Dakikalar ilerlerken annem bana karşı daha şefkatli davranmaya başlamıştı. Kardeşlerim kendi havai fişeklerini atarlarken beni omuzumdan tuttu ve birlikte seyrettik onları. Annem, sen de ister misin? Diye sordu. Evet anlamında başımı salladım. Havai fişeği yakarken beni elimden tutup önünde diz çöktü. Bir an annemin yıllar önce sürdüğü parfümün kokusunu anımsadım. Uzun zamandır ne parfüm kullanıyordu ne de makyaj yapıyordu. Kardeşlerimle oynarken annem bana karşı davranışlarındaki değişikliğin nedenini sorgulamaktan kendimi alıkoyamadım. Bana yaptıklarından pişmanlık mı duyuyor? Bodrum'da yaşadığım günler son mu buldu? Ailem bir üyesi olacak mıyım yeniden? Birkaç dakika hiçbir şey umurumda olmadı. Kardeşlerim varlığımdan rahatsız olmuş görünmüyorlardı. Ben de çoktan unuttuğum bir yakınlık ve sıcaklık duydum onlara karşı. Elimdeki fişek yanmaya başladı. Fişeği güneşe doğru çevirdim. Çok uzun zamandır güneşin batışını seyretmemiştim. Gözlerimi kapatıp güneşin ılıklığını her yanımda hissetmeye çalıştım. O anda açlığımı, acımı, çektiğim sıkıntıları unutmuştum. Ne kadar canlıydım. Yaşam doluydum. Gözlerimi açtım ve o anı sonsuza kadar yaşamak istedim. Annem o gece yatmadan önce bana biraz daha su ve birkaç parça yiyecek verdi. Kendimi sakatlanmış ve tedavi gören küçük bir hayvan gibi hissediyordum. Bodrum'daki asker yatağıma uzandım. Çektiğim acıyı unutmaya çalıştım. Ama bu olanaksızdı. Sanki bütün bedenim sızlıyordu. Sonunda yorgunluğa ve uykusuzluğa yenik düştüm. Gece bir sürü kabus gördüm. Buz gibi terler içinde uyandım birkaç kez. Bir seferinde yanımda bir ses duyup çok korktum. Annem yanıma gelmiş, alnıma ıslak bez koyuyordu. Gece ateşimin çıktığını söyledi. Çok halsizdim. Onu yanıtlayacak gücüm yoktu. Düşündüğüm tek şey çektiğim acıydı. Sonra annem kardeşlerimin alt kattaki odalarına döndü. Bodrum'a daha yakın olmak istiyordu. Yakınımda olduğunu bildiğim için kendimi daha güvende hissettim. Sonra yine karanlıklara gömüldüm. Kıpkırmızı bir kan yağmurunun altında ıslanıyordum düşümde. Bedenimden kanları temizlemeye çalışıyor, başaramıyordum bir türlü. Ertesi sabah gözlerimi açtığımda hemen ellerime baktım. Ellerim kan içindeydi. Kurumuş kan. Üzerimdeki tişört kıpkırmızıydı. Yüzümdeki kurumuş kanlar derimi geriyordu. Arkamdaki kapı açıldı, içeriye annem girdi. Bana bir gece önce gösterdiği gibi ilgi göstereceğini umuyordum. Ama umutlarım boşa çıktı. Yiyecek hiçbir şey getirmemişti. Üstümü değiştirip ev işlerimin başına dönmemi söyledi. Merdivenleri çıktığını işittim. Hiçbir şey değişmemişti. Biliyordum. Hala ailenin nefret ettiği pis hayvandım. Kazadan yaklaşık 3 gün sonra ateşim hala düşmemişti. Babam işte olduğu için annemden bir aspirin isteme yürekliğini bile gösteremiyordum. Annem yine kendi normal kimliğine dönmüştü. Ateşimin yarama bağlı olduğunu düşünüyordum. O geceden bu yana yaram birkaç kez açılmıştı. Annemin işitmemesi için sessizce bodruma indim. Temizlik bezlerimin arasından en temizini seçip musluğa gittim. Bezi bir iki damla suyla ıslattım. Sonra oturup kan içindeki tişörtümü sıyırdım. Yarama dokundum, acıdan gözlerimden yaş geldi. Derin bir soluk aldıktan sonra yarayı temizlemeye çalıştım. Canım o kadar yanıyordu ki başımı geriye atınca duvara çarptım. Neredeyse bayılıyordum. Yarama yeniden baktığımda açık yaradan sarı renkli bir sıvı aktığını gördüm. Bu tür şeylere pek aklım ermiyordu ama yaranın enfekte olduğunu anladım. Yukarı çıkıp annemden beni temizlemesini istemek için merdivenleri çıkmaya başladım. Fakat yarı yolda durdum. Kendi kendime sakın dedim. O lanet kadının yardımına gereksinimin yok. İlk yardım derslerinden temel bazı şeyleri biliyordum ve bu işi kendi kendime yapmaya karar verdim. Kendimden yine kendim sorumluydum. Anneme güvenmek ya da ona üzerimde daha fazla kontrol şansı vermek istemiyordum. Bezi yeniden ıslattım ve yaramı temizlemek istedim. Yarama dokunmaya korkuyordum. Korkudan ellerim titriyor, gözlerimden yaşlar boşalıyordu. Kendim bir bebek gibi hissedince çok rahatsız oldum. Kendi kendime ağla da öl, yarana kendin bakmalısın dedim. Belki de yaram yaşamım için bir tehlike oluşturmuyordu. Acı hissetmemek için beynimi yıkadım. Kendi kendimi motive etmeyi başarmıştım. Bunu kaybetmeden önce çabuk hareket etmeliydim. Bir başka bez parçası alıp kıvırdım ve ağzıma, dişlerimin arasına yerleştirdim. Bütün dikkatimi sol elimin baş ve işaret parmaklarına verip yaranın çevresindeki deri parçasını temizledim. Diğer elimde de pislikleri alıp attım. Bu işlemi yaramdan yalnızca kan akmaya başlayana kadar sürdürdüm. Sarı renkli sıvının büyük kısmı yok olmuştu artık. Artık temizleme işinin verdiği acıya dayanamıyordum. Ağzıma tıkıştırdığım bez parçası sayesinde bağırmalarım duyulmuyordu. İşimi bitirdiğimde tişörtümün yakası gözyaşlarımdan sırılsıklam olmuştu. Annemin beni merdivenin ilk basamağında oturmadığımı görür korkusuyla yarı yürüyerek, yarı sürünerek dağıttıklarımı topladım ve hemen ilk basamağa oturdum. Ellerimin üzerine oturmadan önce tişörtümü kontrol ettim. Temizlik bezinden yaptığım bandajın üzerinde yalnızca birkaç kan damlası vardı. Yaramın iyileşeceğini umuyordum. Hatta biliyordum. Kendimle gurur duydum. Büyük güçlüklerin üstesinden gelen bir çizgi film kahramanı gibi gördüm kendimi. Çok geçmeden kafam önüme düştü ve uyumaya başladım. Düşümde rengarenk giysiler içinde gökyüzünde uçuyordum. Kırmızı bir pelerinim vardı. Evet, Süpermen'dim. Babam evde yokken. Bıçak olayından sonra babam evden çok işte vakit geçirmeye başladı. Bir sürü bahane buluyordu eve gelmemek için. Ama ben bahanelerin hiçbirine inanmıyordum. Bodrum'da oturup korkuyla bekliyor, belki bugün gitmez diye yine de umudumu yitirmemeye çalışıyordum. Bütün olanlara karşın babam yine de benim koruyucumdu. Babam evdeyken annem her zaman yaptıklarının ancak yarısını yapabiliyordu bana. Babam evdeyken akşam bulaşıklarında bana yardım eder olmuştu. Bulaşıkları babam yıkıyor, ben kuruluyordum. Çalışırken alçak sesle konuşuyorduk. Hem annemin hem de kardeşlerimin bizi işitmemeleri gerekiyordu. Bazen de hiç konuşmadan dakikalarca çalıştığımız oluyordu. İkimiz de herhangi bir sorun çıkmasını istemiyorduk. Sessizliği bozan her zaman babam oluyordu. Nasılsın kaplan? Diye hatırımı soruyordu. Babamın ben çok küçükken kullandığı bu takma adı duyunca hemen gülümsüyor. İyiyim diye yanıtlıyordum onu. Bana sık sık bugün bir şeyler yedin mi? Diye soruyordu. Onu genellikle başımı iki yana sallayarak hayır diye yanıtlamak zorunda kalıyordum. Üzülme diyordu. Bir gün ikimiz de bu delilerin evinden kurtulacağız. Babamın da bu evde yaşamaktan nefret ettiğini biliyor ama bütün bunların suçlusunun kendim olduğuna inanıyordum. Ona artık iyi bir çocuk olacağıma ve bir daha yiyecek çalmayacağıma ilişkin söz verdim. İşlerimi daha çok çalışıp daha iyi yapacaktım. Ona bunları söylediğimde hep gülümser ve olanların suçlusunun ben olmadığımı söylerdi. Bazen bulaşıkları kurularken içime yeni bir umut ışığı doğardı. Babamın anneme hiçbir şey yapamayacağını biliyordum. Ama ben yine de kendimi babamın yanında güvende hissediyordum. Annem benimle ilgili her olumlu şeyde olduğu gibi bu sefer de babamın bana yardım etmesine karşı çıktı. Artık çocuğun yardıma gereksinimi yoktu. Babamın bana diğerlerinden daha çok ilgi gösterdiğinden yakınıyordu. Babam hiç karşı koymadan annemin bu önerisini de kabul etti. Annem artık evdeki herkesi kontrolü altına almıştı. Bir süre sonra babam izin günlerinde bile evde kalmamaya başladı. Eve yalnızca birkaç dakikalığına geliyordu. Kardeşlerim gördükten sonra ben neredeysem gelip beni buluyor, bana bir, iki söz ettikten sonra çekip gidiyordu. Babamın eve girip çıkması 10 dakikadan fazla sürmüyordu. Babam huzuru barlarda bulmuştu. benimle konuştuğunda ikimiz için bir takım planlar yaptığından söz ediyordu. Bir gün o evden birlikte ayrılacağımızı düşündüğümde gülümsüyordum. Ama bunun yalnızca bir fantezi olduğunu çok iyi biliyordum. Bir gün önümde diz çöküp bana ne kadar üzgün olduğundan söz etti. Yüzüne baktım. Babamdaki değişiklik beni korkuttu. Gözlerinin çevresinde siyah halkalar vardı. Yüzü ve boynu kıpkırmızıydı. Bir zamanlar dimdik duran omuzları artık düşmüş, simsiyah saçlarına ak düşmüştü. O gün evden çıkmadan önce ona sarıldım. Onu bir daha ne zaman göreceğimi bilmiyordum. O gün bütün işlerimi bitirdikten sonra hemen bodruma koştum. Eski püskü giysilerimi ve bir sürü temizlik bezini yıkamam emredilmişti. Fakat o gün babamın beni terk etmesine o kadar üzüldüm ki yüzümü pis temizlik bezlerine gömüp uzun uzun ağladım. Gelmesi ve beni de alıp götürmesi için yalvarıyordum ağlarken. Birkaç dakika kendi kendimi teselli edip sakinleşmeyi başardım ve giysilerimi yıkamaya koyuldum. Giysilerimi ellerim kanayıncaya kadar çitiledim. Artık kendi varlığım bile umurumda değildi. Annemin evine dayanacak gücüm kalmamıştı. Deliler Evi adını verdiğim yerden kaçabilmeyi diledim. Babamın eve gelmediği bir dönemde annem beni tam 10 gün boyunca aç bırakmıştı. Onun bana koyduğu zaman sınırlamalarına uymak için elimden gelen her şeyi yapmama karşın bana yiyecek vermemişti. Herhangi bir biçimde yiyecek çalmamam için gereken her tür önlemi de almıştı. Sofrayı kendisi toplamış, çöpü kendisi dökmüştü. Çöpü döktükten sonra da tek tek kontrol etmiş, bodrum katındaki derin dondurucuya da kilit takmıştı. Hiç yemek yemeden 3 gün dayanabiliyordum ama bu kadar uzun süre açlığa dayanmam çok zordu. Yaşamımı sağlayan tek şey suydu. Buzdolabından buzluğu çıkarmam istendiğinde buzluğun yanından eriyen sular içiyordum. Bodrumdayken de musluğu hafifçe açıyor, boruların ötmemesi için dua ediyordum kana kana su içerken. Midemi patlatıncaya kadar suyla dolduruyordum açlığımı bastırabilmek için. 6. gün o kadar halsiz düştüm ki uyandığımda asker yatağımdan kalkamadım. Ev işlerini bir salyangoz hızıyla yapabildim. Artık düşüncelerim de eskisi kadar berrak değildi. Annemin bağırarak söylediği şeyleri anlamam bile uzun süre alır olmuştu. Başımı kaldıracak gücü bulup annemin yüzüne baktığımda annemin bu oyundan büyük bir zevk aldığını anlıyordum. Yüzünde alaycı bir ifadeyle "Zavallı bebek," diyordu. Sonra bana kendimi nasıl hissettiğimi soruyor, yiyecek istediğimde ise kahkahalarla gülüyordu. 6. gün ve sonraki günlerde annemin bana yiyecek herhangi bir şey vermesi için dua ettim. Vereceği şeyin ne olduğunun artık hiçbir önemi kalmamıştı. Bir akşam oyunun sonlarına doğru işlerimi bitirdikten sonra annem önüme bir tabak yemek attı. Buz kesmiş yemek artıkları benim için bir ziyafetti. Fakat temkinli olmam gerekiyordu. Her şey olmaması gerektiği kadar iyiydi. 2 dakikan var dedi. Hepsini yemen için yalnızca 2 dakikan var. O kadar. Şimşek hızıyla çatalı kaptım. Ama daha ilk lokmayı ağzıma atmadan annem tabağı önümden aldı ve tabaktakileri çöpe döktü. Çok geç kaldın dedi dişlerinin arasında. Olduğum yerde kaldım. Ne yapacağımı, ne söyleyeceğimi bilemiyordum. Tek düşündüğüm şey neden oldu. Bana neden böyle davrandığını bir türlü anlayamıyordum. Yemek artıklarının kokusu hala burnumdaydı. Çöpe hala çok yakındım. Yalvarmamı istediğini çok iyi biliyordum. Ama hiç sesimi çıkarmadım ve gözyaşlarımı tuttum. Bodrumda tek başıma kaldığımda artık her şeyin kontrolünü yavaş yavaş kaybettiğimi hissettim. Açlıktan ölüyordum. Babamı istiyordum. Ama her şeyden önce biraz saygı bekliyordum. Bir parça onur. Orada öylece ellerimin üzerinde otururken kardeşlerimin buzdolabı açtıklarını ve kendilerine dolaptan tatlı bir şeyler çıkardıklarını işitiyor, onlardan nefret ediyordum. Kendime baktım. Tenim sapsarıydı. Kaslarımsa zayıf ve güçsüz. Kardeşlerimden birinin televizyondaki herhangi bir şeye güldüğünü işittiğimde küfrediyordum. Şanslı hayvanlar, neden sırayla sizi de dövüp aç bırakmıyor sanki? Bir yandan onlara bu kadar nefret duyarken bir yandan da kendim için gözyaşları döküyordum. Yaklaşık 10 gündür ağzıma tek bir lokma girmemişti. Annem, şunları yemek için yalnızca 2 dakikan var dediğinde bulaşıkları henüz bitirmiştim. Tabakta birkaç lokma yiyecek bir şeyler vardı. Tabağı yine son anda önümden çekeceğini hissettiğim için tabağı kaptım ve son 3 gündür yaptığı gibi tabağı önümden çekip almasına izin vermedim. Birkaç lokmayı hiç çiğnemeden yuttum. Birkaç saniye içinde tabaktakileri yemiş, tabağı yalayıp temizlemiştim bile. Dişlerinin arasından domuz gibi yiyorsun dedi. Başımı eğdim, utanmış gibi yaptım. Ama için için gülüyor ve ona içimden Allah belanı versin, istediğini söyle, yemeği kaptım nasılsa diyordum. Babam evden gittikten sonra annem kendisine yine çok zevk aldığı başka bir oyun buldu. Beni her zamanki zaman sınırlamalarıyla banyoyu temizlemeye gönderdi. Fakat bu kez banyoya bir kova koyup içine amonyak ya da dezenfektan koyduktan sonra beni banyoya kilitledi. Bunu ilk yaptığında bu konuda gazetede bir haber okuduğunu ve kendisini de denemek istediğini söyledi. Çok korkmuş gibi davrandım ama hiç umurumda değildi. Başıma geleceklerden haberim yoktu. Annem kapıyı kilitledikten sonra kaygılanmaya başladım. Kapı kapanınca banyonun havası hemen değişmeye başladı. Banyonun bir köşesine çömelip kovayı seyretmeye başladım. Tavana doğru gri renkli bir duman çıkıyordu. Bu havayı solumaya başladıktan sonra yere düştüm. Birkaç dakika sonra boğazım yanmaya başladı. Sonra birdenbire kurudu. Amonyakla dezenfektan karışımının reaksiyonundan oluşan gaz gözlerimi yaşartıyor, banyoyu zamanında temizleyemeyeceğim kaygısıyla deli gibi olmaya çalışıyordum her yeri. Birkaç dakika sonra öksürmekten ciğerlerimin parçalanacağını düşünmeye başladım. Annemin bana acımayacağını ve kapıyı açmayacağını biliyordum. Onun bu yeni oyunuyla baş edebilmek için kafamı kullanmak zorundaydım. Yerde yatarken ayaklarımla kovayı mümkün olduğunca kendimden uzaklaştırıp kapıya doğru ittim. Kapıya yaklaştırmamdaki ikinci neden, annem kapıyı açtığında kendi kazdığı kuyuya düşecekti. Banyonun en uzak köşesine yuvarlanarak gittim. Temizlik bezimle de ağzımı, burnumu ve gözlerimi kapattım. Yüzümü kapatmadan önce bezi tuvalette yıkamıştım. Annem işitir diye lavabonun musluğunu açmaktan korkmuştum. Bezi yüzümden çekmeden çevreme bakındığımda gazın yavaş yavaş yere indiğini fark ettim. Bir gaz odasında kilitliydim sanki. O zaman aklıma yerdeki ısıtıcı ventilatör geldi. Tam ayağımın dibindeydi. Birkaç dakikada bir çalışır sonra dururdu. Yüzümü ventilatörün yanına yerleştirdim ve ciğerlerimi temiz havayla doldurdum. Yaklaşık yarım saat sonra annem kapıyı açtı ve kovadaki pis suyu evini kokutmadan hemen bodrumdaki gidere dökmemi söyledi. Bodruma indikten sonra tam bir saat boyunca öksürürken kan tükürdüm. Annemin ceza yöntemlerinden en nefret ettiklerimin başında bu gaz odası gelirdi. Yazın sonuna doğru annem bana evde bulduğu işkence yöntemlerinden bıkmış olmalı ki bir gün sabah işlerimi bitirdikten sonra beni komşuların bahçelerine çim biçmeye gönderdi. Bu beni çim biçmeye ilk gönderişi değildi. Bir yıl önce Paskalya tatilinde de bana çim biçtirmiş, kazandığım paraya bir kota koymuş, o parayı kazanmadan eve dönmememi söylemişti. Bu kotaya ulaşmam olanaksız olduğu için çaresizlik içinde komşulardan birinin kızının kumbarasından para çalmıştım. Birkaç saat sonra küçük kızın babası kapımızı çalmış ve annem parayı vermek zorunda kalmış, beni suçlamıştı. Adam gittikten sonra da her tarafım morarana kadar beni dövmüştü. Oysa o parayı annemin koyduğu kotayı karşılamak için çalmıştım. Bu yeni çim biçme cezası bir yıl önceki Paskalya dönemkinden daha parlak değildi. Kapı kapı gezip herkese çimlerini biçmemi isteyip istemediklerini soruyordum. Hiç kimse de istemiyordu. Yırtık pırtık giysilerim ve sıska ve çelimsiz bedenim caydırıcı olmalıydı. Bir hanım acıdığı için bana bir kese kağıdın içine koyduğu birkaç parça yiyecek verip gönderdi. Annemin evinden yarım blok ötedeki bir evde yaşayan bir çift çimlerini biçmeme razı oldu. İşimi bitirdikten sonra annemin evine doğru koşarken kese kağıdı elimdeydi. Köşeye dönmeden kese kağıdını saklamayı planlıyordum ama başaramadım. Annem arabasına binmiş, sokaklarda beni arıyordu. Beni elimde kese kağıdıyla yakaladı ve yanımda durdu. Annem frene basmadan önce suçluymuşum gibi iki elimi havaya kaldırdım. Keşke bir kez olsun şans meleği yanımda olsaydı. Annem arabadan inip bir eliyle kese kağıdını elimden kaparken diğer eliyle yüzüme yumruk attı ve beni arabaya iterek bindirdi. Sonra bana yemek veren hanımın evine gittik birlikte. O iyi niyetli hanım evde yoktu. Annem o eve girip kendime yemek hazırladığıma inanıyordu. Elimde yiyecek herhangi bir şey olmasının en büyük suç olduğunu çok iyi biliyordum. Yemeği daha önceden yemediğim için kendime söylendim durdum. Bir gün ev işlerinden yorgun düşünce annem çıkıp bahçede oturmamı söyledi ve oğullarını alıp hayvanat bahçesine götürdü. Annemin bahçede oturmamı istediği yer çakıl taşlarıyla kaplıydı. Annemin istediği gibi savaş esiri pozisyonunda oturmaktan kan dolaşımım yavaşladı ve bütün bedenim uyuştu. Artık Tanrı'ya olan inancımı kaybetmeye başlamıştım. Benden nefret ediyor olmalıydı. Yoksa benimki gibi bir yaşam olabilir miydi? Hayatta kalma çabalarımın boşa gittiğine inanmaya başlamıştım. Üzerimde hep kara bir bulut dolaşıyordu. Sanki güneş bile benden kaçıyordu. Koskoca bir bulutun arkasına saklanmıştı. Başımı omuzlarıma çekip düş kurmaya daldım. Ne kadar zaman geçtiğini bilmiyorum. Ama annemin arabasının çok bildik sesiyle kendime geldim. Taşların üzerinde oturma cezam bitmişti. Annemin acaba benim için nasıl bir planı vardı şimdi? Umarım gaz odası cezası vermezdi. Garajdan bağırıp arkasından gitmemi söyledi. Beni banyoya sokunca yüreğim ağzıma geldi. Derin derin soluk almaya başladım. Çok geçmeden temiz havaya gereksinim duyacaktım nasılsa. Fakat banyoda ne kova ne de şişe vardı. Çok şaşırdım. Kendi kendime bu kez paçayı kurtardım galiba dedim. Gerisi kolaydı nasılsa. Annem küvetin soğuk su musluğunu açıp küveti doldurdu. Sonra da üstümdekileri parçalarcasına çıkarıp küvete girmemi söyledi. Küvete girdim ama bütün bedenim korkuyla titriyordu. "İyice uzan!" diye bağırdı. "Başını suya sok, işte böyle!" deyip iki eliyle boynumu tuttu ve beni suyun altına soktu. Soluk alabilmek için çırpınmaya başladım ama elleri çok güçlüydü. Suyun altında gözlerimi açınca ağzımdan çıkan baloncukları gördüm. Baloncukların giderek küçüldüğünü görünce başımı iki yana sallayarak elinden kurtulmaya çalıştım. Gücüm giderek azalıyordu. Son bir çabayla elinden kurtulup omuzlarını yakaladım. Omuzlarını acıtmış olmalıyım ki beni bıraktı. Kendi soluğunu kontrol etmeye çalışarak "Şimdi sok kafanı suyun içine, yoksa bir daha sefere daha uzun sürecek," dedi. Burun deliklerimi hafifçe suyun üzerinde tutmaya çalışarak başımı suya soktum. Kendimi timsaha benzettim. Annem banyodan çıktıktan sonra planını daha iyi anladım. Suyun soğukluğuna artık dayanamıyordum. Buzdolabına girmiş gibiydim. Çıkmaya korktuğum için başımı da sudan çıkaramıyordum. Saatlerce kaldım suda. Derim buruş buruş olmuştu. Biraz olsun ısınabilmek için hiçbir yerime dokunmaya cesaret edemiyordum. Dışarıda olan biteni işitebilmek için başımı birazcık sudan çıkardım. Banyoya doğru birinin yürüdüğünü işitince hemen başımı suya sokuyordum yeniden. Ayak sesleri çoğunlukla odalarına giden kardeşlerimin ayak sesleriydi. Bazen biri banyoya tuvalet gereksinimini gidermeye geliyordu. Bana bakıp başlarını sallıyor, sonra da çekip gidiyorlardı. Bir başka yerde olduğumu düşünmeye çalışıyordum ama düş kuramayacak kadar rahatsız bir durumdaydım. Ailece akşam yemeğine oturmadan önce annem banyoya geldi, bağırarak çıkıp giyinmemi söyledi. Hemen çıkıp kurulanmak istedim ama bir havluya el attığımı görünce "Hayır!" diye bağırdı. "Öylece giyin üstünü ve bahçeye çık." Hiç tereddütsüz boyun eğdim söylediğine. Giysilerim sırılsıklam olmuştu. Hemen istediği gibi arka bahçeye çıkıp oturdum. Güneş batıyordu ama bahçenin yarısı hala güneşliydi. Güneşe oturmak istedim fakat annem gölgeye oturmamı söyledi. Bahçenin gölge bir köşesinde savaş esiri pozisyonunda otururken tir tir titriyordum. Biraz olsun ısınmak istiyordum fakat geçen her saniyede kuruma şansım yok oluyordu. Üst kattaki pencereden ailenin yemek yediklerini işitiyordum. Arada biri kahkaha atıyordu. O akşam babam evde olduğu için yemekte çok nefis şeyler olduğundan emindim. Yemek yerlerken onları seyretmek istiyordum ama böyle bir şeye cesaret edemezdim. Ben bambaşka bir dünyada yaşıyordum. Öyle iyi bir yaşama göz atmaya bile hakkım yoktu. Çok geçmeden küvet ve bahçe uygulaması sıklaşmaya başladı. Bazen ben küvette yatarken kardeşlerim arkadaşlarını getirip çıplak kardeşlerini seyrettiriyorlardı. Arkadaşları "Bu kez ne yaptı?" diye soruyorlardı. Kardeşlerimse başlarını iki yana sallayıp "Bilmem" diye yanıtlıyorlardı bu soruyu. Sonbaharda okulların açılmasıyla birlikte bu korkunç yaşamdan belli bir süre içinde olsa kaçış umudum doğdu. 4. sınıftaydım ve ev ödevlerimizi kontrol eden öğretmenimizin yerine 2 haftalığına başka bir öğretmen geliyordu. Öğretmenimizin hasta olduğunu söylediler. Bu yeni öğretmen öğretmenlerimizin hepsinden gençti ve daha yumuşak görünüyordu. İlk haftanın sonunda yaramazlık yapmayan öğrencilere dondurma ısmarladı. İlk hafta ben dondurma alamadım. Ama ikinci hafta hiç yaramazlık yapmayınca dondurmayı hak ettim. Bu yeni öğretmen sınıfa 45'lik plaklar getirip bize liste başı şarkıları dinletti ve şarkı söyledi. Onu çok seviyorduk. Cuma günü geldiğinde okuldan ayrılmak istemedim. Bütün öğrenciler gittikten sonra yanıma geldi ve bana eve gitmem gerektiğini söyledi. Sorunlu bir çocuk olduğumu biliyordu. Onunla kalmak istediğimi söyledim. Bir an beni tuttu, sonra da bana en sevdiğim şarkıyı söyledi. Sonra eve gittim. Fakat eve geç kaldığım için her zamankinden hızlı koşmak zorunda kaldım. İşlerimi bitirince annem beni bahçeye gönderip betonun üzerinde oturmamı söyledi. O cuma günü güneşin ışıklarını engelleyen kalın sise bakarak için için ağladım. Öğretmen bana ne kadar iyi davranmıştı. Bana pislikmişim gibi değil de gerçek bir insanmışım gibi davranmıştı. Dışarıda oturup kendimi acırken nerede olduğunu, ne yaptığını düşündüm durdum. O zaman farkında değildim ama ona aşık olmuştum. Ne o gece ne de ertesi gece yemek yiyemeyeceğimi biliyordum. Babam evde olmadığı için kötü bir hafta sonu olacaktı. Giderek soğuyan havada dışarıda otururken annemin kardeşlerime yemek servisi yaptığını işitiyordum. Umurumda değildi. Gözlerimi kapattığımda gülümseyen öğretmenimin yüzünü görüyordum. O gecenin soğuğunda beni sıcak tutan tek şey onun güzelliği ve iyiliğiydi. Ekim ayı geldiğinde yaşamım iyice zorlaşmıştı. Okulda yemek bulamıyordum. okuldaki yaramaz çocuklara kolayca yem oluyordum. Beni sürekli dövüyorlardı. Eve koşarak gitmek ve gider gitmez annemin muayene etmesi için kusmak zorundaydım. Bazen hemen işe başlatıyordu beni. Bazen de yine küveti buz gibi suyla dolduruyordu. Eğer ruh hali iyiyse gaz odası işkencesi yapıyordu. Beni evinde görmekten bıktığında ise hemen çim biçmeye gönderiyordu. Ama dövdükten sonra birkaç kez de köpeğin zinciriyle kırbaçladı beni. Canım çok acıdı ama dişimi sıktım ve ağlamadım. Bana en çok acı veren şey bacaklarımın arkasını tavan süpürgesinin sapıyla dövmesi olmuştu. Bazen yere düşüyor, hareketsiz kalıyordum vurduğunda. Birkaç kez de anneme para kazandırmak için eski ahşap çim biçme makinesiyle de kapı kapı gezinmiştim. Bir zaman geldi, babamın evde olmasının benim için de hiçbir yararı kalmadı. Çünkü annem babamın beni görmesini yasaklamıştı. Artık yaşamımın değişeceği umudumu yavaş yavaş yitiriyordum. Yaşadığım sürece annemin kölesi olarak kalacağıma inanıyordum. Geçen her günle birlikte gücüm azalıyordu. Artık Süpermen'in ya da herhangi bir düş kahramanımın gelip beni kurtaracağı günü düşleyemez olmuştum. Babamla birlikte günün birinde çekip gitme düşün bile bir hayaldi ancak. Dua etmeyi de bıraktım ve içinde bulunduğum günü düşünmeye başladım yalnızca. Bir sabah okulda okul hemşiresine gitmemi söylediler. Bana giysilerim ve bedenimdeki morluklara ilişkin bir sürü soru sordu. Önce ona annemin söylememi istediği şeyleri söyledim. Fakat yavaş yavaş hemşireye güvenmeye başlayınca ona annem hakkında pek çok şey anlattım. Söylediklerimi not etti ve bana birisiyle konuşmak istediğimde kendisine gidebileceğimi söyledi. Daha sonra o genç öğretmenin hemşireye hakkında pek çok şey anlattığını öğrendim. Ekim ayının son haftasında çocukların bal kabaklarına değişik resimler çizip oymaları annemin evinde bir gelenekti. Ben 7-8 yaşıma gelene kadar bana bu ayrıcalık tanınmamıştı. Resimlerin çizileceği akşam geldiğinde ben işlerimi bitirir bitirmez annem küvetimi doldurdu. Başımı suyun altında tutmam konusunda gereken uyarıda bulunduktan sonra anımsatmak için boynumu tutup başımı suya soktu. Sonra da banyonun ışığını kapatıp hışım gibi çıktı yanımdan. Soluma baktığımda banyo penceresinden akşam olmaya başladığını görüyordum. Banyodaki zamanımı sayı sayarak geçirdim. Birden başlayıp bine kadar saydım. Sonra başa döndüm. Saatler geçtikçe suyun soğukluğunu daha çok hisseder oluyordum. Ellerimle bedenimi tutup küvette sağıma döndüm. Annemi yıllar önce Cadılar Bayramı için stene aldığı plağı çaldıklarını işitiyordum. Hayaletler garip sesler çıkarıyor, kapılar gıcırdayarak açılıp kapanıyordu. Kardeşlerim çizim ve oyma işlerini bitirdikten sonra annem onlara korkunç bir öykü anlattı. Onları dinlerken her birinden ne kadar nefret ettiğimi anlıyordum. Onlar tatlı sohbetlerle akşam yemeklerini yerlerken bahçeden onları dinlemek çok kötü bir duyguydu. Ama onlar patlamış mısır yiyerek sohbet ederken buz gibi suyla dolu küvette saatlerce yatıp beklemek kadar kötü olamazdı. Haykırmak istiyordum artık. Annemin o geceki ses tonu yıllar önce çok sevdiğim annemin ses tonunu anımsattı bana. Şimdi ise kardeşlerim bile evdeki varlığımı inkar ediyorlardı. Onlar için o plaktaki hayaletlerin sesleri bile benim varlığımdan daha anlamlıydı. Çocuklar yattıktan sonra annem banyoya geldi. Hala küvette olduğumu görünce şaşırmış gibiydi. "Üşüdün mü?" diye sordu. Titriyordum. Evet anlamında başımı salladım. Öyleyse benim tatlı oğlum neden kıçını küvetten kaldırıp babasının yatağında ısınmıyor? Küvetten çıkıp çamaşırlarımı giydim ve babamın yatağına girdim. Çarşaflar sırılsıklam olmuştu. Bilmediğim bir nedenle annem benim efendimin yatağında uyumamı istiyordu. Babamın evde olup olmadığını bilmiyordum. Kendisi alt katta, kardeşlerimin odasında uyuyordu. Buz gibi bodrum katında uyumak zorunda kalmadığım için bu tuhaf duruma pek fazla kafa yormadım. Babam o gece eve geldi ama ona bir şey söyleyemeden uyuyakaldım. Noel geldiğinde ruh halim çok kötüydü. 2 haftalık Noel tatilinde evde olmak istemiyor, bir an önce okula dönmek için can atıyordum. Noel'de armağan olarak bir çift paten aldım. Hiçbir armağan beklemediğim için çok şaşırmıştım. Ama sonradan patenlerin bir armağan olmadığı ortaya çıktı. Annemin beni evden uzak tutmak ve bana işkence etmek için aldığını anladım. Soğuk hava yüzünden diğer çocuklar evdeyken beni saatlerce sokağa paten kaymaya gönderiyordu. Üzerimde bir ceket bile olmadığı için ısınabilmek amacıyla sokakta bir aşağı bir yukarı paten kayıyordum sürekli. Mahallede sokakta oynayan tek çocuk ben oluyordum. Bir seferinde mahalledeki çocuklardan biri olan Tony gazete dağıtmak için gülümseyerek dışarıya çıktı. Ama çıkmasıyla içeriye girmesi bir oldu. Hava o kadar soğuktu. Isınabilmek için hiç durmadan kayıyordum. Şömineli evlerin bacalarından dumanlar yükseliyordu. O evlerde olup şöminenin yanında oturmayı ne kadar çok istiyordum. Annem saatlerce paten kaymamı istiyor, yalnızca yapmamı istediği bir iş olduğu zaman beni içeriye çağırıyordu. O yıl Mart ayının sonunda biz Paskalya tatili nedeniyle evdeyken annemin doğum sancıları tuttu. Babam annemi San Francisco'ya hastaneye götürürken bunun gerçek doğum sancısı olması için dua ettim. Annemin evden uzaklaşmasını ne kadar çok istiyordum. O evde olmadığı zaman babamın bana yiyecek vereceğini biliyordum. Dayak yemeyeceğim için de çok mutluydum. Annem hastanedeyken babam kardeşlerimle oynamama da izin verdi. Kardeşlerim beni hemen aralarına kabul ettiler. Uzay yolunu oynadık ve Ron, Kaptan Kirk rolünü oynama onurunu bana verdi. İlk gün öğle yemeğinde babam bize sandviç yaptı ve ikinci sandviçi yememe bile izin verdi. Babam annemi görmek için hastaneye gittiğinde dördümüz sokağın karşısındaki komşumuz Shirley'nin evine gittik. Shirley bize çok iyi davrandı. Sanki kendi çocuklarıymışız gibi. Bize ping pong oynattı. Bahçede deli gibi koşmamıza bir şey söylemedi. Bazı yönlerden annem beni dövmeye başlamadan önceki haline benziyordu. Birkaç gün sonra annem eve döndü. Kucağında ailenin Kevin adındaki yeni üyesi vardı. Birkaç hafta sonra her şey normale döndü. Babam zamanının çoğunu evin dışında geçirmeye, ben de annemin günah keçisi olmaya başlamıştım. Annem komşularıyla pek vakit geçirmediği için Shirley ile yakın arkadaş oluvermeleri bana pek normal gelmedi. Her gün birbirlerine gidip geliyorlardı. Annem Shirley'nin yanında şefkatli ve sevecen anne rolünü oynuyordu. Aynı küçük izcilere annelik yaptığı günlerdeki gibi. Birkaç ay sonra Shirley, David'in neden diğer çocuklarla oynamadığını sordu. Üstelik David'in bu kadar sık cezalandırılma nedenini de merak ediyordu. Annemin birçok bahanesi vardı. David ya hastaydı ya da bir okul projesi üzerinde çalışması gerekiyordu. Sonunda Shirley'ye David'in kötü bir çocuk olduğunu ve uzun süreli cezaları hak ettiğini anlattı. Zamanla Shirley ile annemin arasındaki ilişki gerginleşti ve bir gün ortada akla yatan bir neden yokken annem Shirley ile bütün bağlarını kopardı. Shirley'nin oğlunun çocuklarıyla oynamasına izin vermiyor, evin içinde sürekli olarak Shirley'ye fahişe diyerek geziyordu. Çocuklarla oynamama izin verilmemesine karşın annemle Shirley arkadaşlarken kendimi daha güvende hissediyordum. Yazın son ayının sonlarında bir pazar günü annem savaş esiri pozisyonunda beni oturttuğu yatak odalarına geldi ve benden ayağa kalkıp yatağın kenarına oturmamı istedi. Sonra da bana yaşam tarzımızdan bıktığını, durumumuza çok üzüldüğünü ve yaşadıklarımızı artık unutmak ve telafi etmek istediğini dile getirdi. Gülümseyerek kollarına atıldım ve ona sarıldım. O saçlarımı okşarken ben ağlıyordum. Annem de ağlıyordu. Kötü günler bitmişti artık. Kollarından ayrılıp yüzüne baktım. Emin olmak istiyordum. Aynı sözleri bir daha işitmek istedim. Gerçekten bitti mi? Diye sordum ürkek bir sesle. Bitti bir tanem. Şu andan itibaren olanların tümünü unutmanı istiyorum. İyi bir çocuk olacaksın değil mi? Evet anlamında başımı salladım. Ben de iyi bir anne olmaya çalışacağım. Annem banyo yapıp geçen Noel'de alınan giysilerimi giymemi istedi. O giysileri giymemi daha önce izin vermemişti. O gün babam Kevin'la birlikte evde kaldı. Annem kardeşlerimle beni bowling oynamaya götürdü. Bowling'den eve dönerken bir mağazada durup hepimize birer tane topaç aldı. Eve geldiğimizde kardeşlerimle birlikte oynayabileceğimi söyledi. Ama ben topacımı alıp annemle babamın odasında oynadım. Yıllardır ilk kez Noel'de konuklarımız olduğu zamanlar dışında ailemle birlikte masada akşam yemeği yedim. Her şey çok çabuk oluyordu ve ben olanlara inanamıyordum bir türlü. Bir yerlerde bir yanlışlık olmalıydı. Çok mutluydum. Annemin uyanıp eski haline geleceğinden korkuyordum. Ama öyle olmadı. İstediğim kadar yemek yedim ve yatana kadar kardeşlerimle birlikte televizyon izlememe izin verdi. Babamla uyumama izin vermesine şaşırdım ama bebeğin yanında yatmak istediğini söyledi. Ertesi gün öğleden sonra babam işteyken eve sosyal hizmet uzmanı olduğunu söyleyen bir kadın geldi. Annem beni kardeşlerimle birlikte oynamam için dışarıya çıkardı ve kendisi oturup o kadınla konuştu. Bir saatten daha uzun bir süre konuştular. Kadın gitmeden önce beni içeriye çağırdılar. Kadın birkaç dakika benimle konuşmak istemişti. Bana mutlu olup olmadığımı sordu. Ona çok mutlu olduğumu söyledim. Annemle iyi geçinip geçinmediğimi sordu. Çok iyi geçindiğimizi söyledim. Son olarak annemin beni dövüp dövmediğini sordu. Onu yanıtlamadan önce anneme baktım. Kibar bir ifadeyle gülümsüyordu annem. O an sanki midemde bir bomba patladı. Kusacak gibi oldum. Annemin neden bir gün önce bu kadar değiştiğini anlamıştım. Beni aptal yerine koyduğunu anladım. Sevgiyi o kadar açtım ki numarasını bir türlü anlayamamıştım. Annem elini omzuma koyunca gerçeklere dönüverdim. Annem gülümseyerek, "Evet tatlım, konuşsana," dedi. "Seni aç bıraktığımı, köpek gibi dövdüğümü anlatsana." ve annem o kadını da güldürdü. Kadına baktım, yüzümün kızardığını hissediyordum. Alnım boncuk boncuk terlemişti. Ama kadına gerçekleri anlatacak kadar yürekli değildim. Hayır, dedim. Annem bana oldukça iyi davranıyor. Yani seni hiç dövmüyor mu diye sordu. Hayır, yani yalnızca cezalandırıldığımda, kötü çocuk olduğumda diye kaçamak bir yanıt verdim. Annemin bakışlarından yanlış bir şeyler söylediğimi anlamıştım. Yıllardır beynimi yıkıyordu ve ben yine yanlış bir şey söylemiştim. Kadının annemle aramdaki iletişimin farkına vardığını anlamıştım. Peki, dedi. Yalnızca sizlere bir merhaba demek istemiştim. Vedalaştık, annem kadını kapıya kadar geçirdi. Kadın gittikten sonra annem öfkeyle kapıyı kapatıp "Seni gidi Allah'ın belası piç!" diye bağırmaya başladı. İçgüdüsel olarak yüzümü kapattım. Beni öldüresiye dövdükten sonra bodruma gönderdi. Oğullarını doyurduktan sonra akşam işlerimi yapmam için beni yukarıya çağırdı. Bulaşıkları yıkarken kendimi o kadar da kötü hissetmiyordum. Annem beni sevmediğini ve bir başka nedenle seviyormuş gibi yaptığını çok iyi anlamıştım. Bunu daha önce anlamalıydım. Çünkü büyükannem bize geldiğinde de benzer biçimde davranıyordu. Hiç değilse iki güzel gün geçirmiştim. Uzun zamandır bu kadar güzel günler geçirmediğim için garip bir biçimde her şeyin o iki güne değdiğini düşünüyordum. Normal yaşamıma döndüğüm ve ayakta kalabilmek için yalnızca kendime güvenmeye başladım yeniden. Hiç değilse her şeyin ne zaman eski haline döneceği kaygısıyla yaşamama gerek kalmıyordu. Her şey normale dönmüş, ben yine ailenin kölesi olmuştum. Kaderimi kabullenmeme karşın babamın işe gittiği sabahlarda kendimi çok yalnız hissediyordum. Babam işe gittiği günlerde sabah 5'te kalkardı. Her zaman uyanırdım onun işe gideceği saatte. Ama bunu hiç bilmezdi. Banyoda tıraş olmasını, kahvaltı etmek için mutfağa gidişini dinlerdim. Ayakkabılarını giydiği zaman evden çıkmak üzere olduğunu anlardım. Bazen gece nöbeti olduğu zaman yanına aldığı koyu mavi renkli panam çantası tam omzuna atarken yanına giderdim. O zaman beni alnımdan öper, onu mutlu etmeye ve ondan uzak durmaya çalış derdi. Ağlamamaya çalışırdım ama hiçbir zaman kendimi tutamazdım. Onun evden gitmesini hiç istemezdim. Bunu ona hiçbir zaman söylememiştim ama bildiğini hissediyordum. Sokak kapısını kapattıktan sonra adımlarını sayardım. Evin bahçe kapısından sola dönüşünü ve San Francisco otobüsüne binmek için durağa yürüyüşünü gözümde canlandırırdım. Bazen yataktan atlar, babamın gelişini pencereden seyrederdim. Tabii o cesareti kendimde bulabiliyorsam. Genellikle yataktan çıkmaz, babamın ısıttığı yere kıvrılırdım. Babam gittikten sonra uzun zaman sonra bile her an sesini duyacakmışım gibi gelirdi. Gerçekten gittiğini kabullendiğimde ise içimde büyük bir boşluk hissederdim. Babamı çok seviyordum. Sonsuza dek onun yanında olmak istiyor ama için için ağlıyordum hep. Çünkü babam bir daha ne zaman göreceğimi hiçbir zaman bilmiyordum. Dua. 5. sınıfa başlamadan yaklaşık bir ay önce Tanrı'ya olan inancımı tümüyle yitirdim. Bodrum'da tek başıma otururken ya da annem ve babamın odasında yarı karanlıkta tek başıma bir kitap okurken yaşamımın geri kalan kısmını bu şekilde yaşamaktan hiçbir rahatsızlık duymayacağımı anladım. Hakça davranan bir tanrı bu şekilde yaşamama izin veremezdi. Yaşam savaşımda yalnız olduğuma inanıyordum. Tanrı'ya olan inancımı tümüyle yitirdiğimde artık fiziksel acı da duymamaya başlamıştım. Annem beni dövmeye başladığında sanki bütün öfkesini bezden bir bebekten çıkarıyor gibiydi. Yalnızca içimde yarı öfke, yarı korku duygusu oluyordu. Fakat dış görünüşüme bakıldığında duyguları olmayan bir robottan farksızdım. Duygularımı yalnızca o lanet kadını mutlu edeceğine inandığım ya da kendi yararıma olduğunu düşündüğüm zaman dışa vuruyordum. Ağlamaktan kaçınıyor, gözyaşlarımı tutuyordum. Çünkü yenilgiye uğradığımı düşünüp doyuma ulaşmasını istemiyordum. Artık geceleri düş görmüyor, gündüzleri ise düş kurmuyordum. Bir zamanlar pırıl pırıl mavi giysiler içinde bulutlara uçarak kaçtığım düşlerim geçmişte kalmıştı. Uykuya daldığımda ruhum kapkaranlık bir delikte yok oluyordu. Sabahları dinç kalkamıyordum artık. Hep yorgun oluyor, kendi kendime ömrümü tamamlamak yolunda bir gün daha yaşadığımı söylüyordum. Hemen işlerime dalıyor, her günün her anından nefret ediyor, korkuyordum. Düşlerimden vazgeçince umut, inanç gibi sözcüklerin yalnızca masallarda olduğunu, yan yana dizilmiş harflerden öte hiçbir anlam ifade etmediklerine inanmaya başlamıştım. Bir parça yiyecek gibi bir lükse layık görüldüğümde aç bir köpek gibi yiyor, annemin emirlerine yanıt olarak hırlar gibi sesler çıkarıyordum yalnızca. Benimle alay etmesi de umurumda değildi artık. Benden daha aşağılık hiçbir şey olamazdı. Bir sabah ben bulaşıkları yıkarken annem oğullarına sabah kahvaltısında yaptığı gözleme artıklarını köpeğin tabağına sıyırdı. Çok iyi baktığı köpekleri karınlarını doyurduktan sonra çekilip uyumaya başladılar. Karınları doyduğu için hepsini bitirmemişlerdi tabaktakilerin. Kuruladığım tabakları alt dolaplara yerleştirirken dizlerimin üzerinde sürünerek köpeklerin artıklarını bitiriverdim. Artıkları yerken köpeklerin kokusunu aldım ama hiçbir şey umurumda değildi. Köpeklerin artıklarını yerken beni yakalarsa bunun bedelini çok ağır bir biçimde ödeyeceğimi biliyordum. Ama hayatta kalabilmek için yapacak başka hiçbir şeyim yoktu. Artık buz gibi olmuştu içim. Her şeyden nefret ediyordum. Güneşten bile nefret ediyordum. Nasıl olsa oyunu oynayamıyor, ısınamıyordum ışınlarından. Diğer çocukların gülüşmelerini duyduğumda da içim nefretle doluyordu. Birilerine yemek servisi yapılırken yiyemeyeceğimi biliyor, karnım açlıktan buruluyordu. Yukarıya hizmet etmek için her çağrıldığımda bir şeyleri kırmak, parçalamak istiyordum için için. En çok annemden nefret ediyordum ve ölmesini diliyordum hep. Çektiğim acıyı, yalnızlığı o da çeksin istiyordum.